Ayrım 22.
Fakat Hoca Efendi esmer mi yoksa güneş yanığı mı olduğu bilinmeyen muhtar için bir büyük adamdı. Daha doğrusu muhtar için tek büyük adam Hoca Efendi idi. Çünkü sevip saydığı, akıllı, bilgili, görgülü bildiği bütün kasabalılar böyle diyorlar. İstanbullu hocanın eli öpülecek bir büyük adam olduğunu söylüyorlardı. Onların bir başkası için büyük adam dediklerini duymamıştı. Muhtar üstelik Hoca Efendi'yi çok cana yakın buluyordu. Geçen yılın bir perşembesinde pazarı yaptıktan sonra dönmemiş, yarın cumadan sonra Hoca Efendi'yi bir dinleyeyim diye handa gecelemişti. Cuma akşamı köye gelince odada toplananlara ağırbaşlı bir gururla "İstanbullu Hoca Efendi Hazretlerini dinledim" demiş ve daha da büyülterek hükmünü söylemişti. "Çok büyük adam, çok, bildiğin gibi değil, büyük şeyler deyiverdi. Bir de kanı sıcak, bir de kanı sıcak, sorma gayri." Kulağında cümleler vardı, onların hepsini de Akşehir'den edinmişti. Akşehir'de Hoca Efendi geldi, Akşehir bir başka Akşehir oldu. Allah gönderdi onu diyenleri bile görmüştü. Muhtar o akşam bir okka tütünle köy odasına vardığı zaman zabitlerin konuşmasını istemeden duymuş, kulağına çarpan ilk cümlelerde donup kalmıştı. İstanbullu hocayı vuracaklardı. Muhtar korktuğu için değil, içinden öyle geliyor diye bu zabitleri de onların adamlarını da seviyor, yapabileceği yardımları canla başla çalışarak seve seve yapıyordu. Kuvayi Milliye'nin kendileri için kendi çoluk çocukları, karıları, kızları, evleri, barkları için silaha sarıldığına inanırdı. Ayrıca İstanbullu Hoca Efendi ile aralarının iyi olmadığını da biliyordu. Fakat ona göre böyle şeyler her işte her zaman olurdu. Sonunda kim haklı kim haksız anlaşılır, böylece de hak için el birliğine varılırdı. Bu genç zabitler elbette gecikmeyecek. Hoca Efendi'nin uyarmalarına uyacaklardı. Çünkü hem akıllı hem de tertemiz insanlardı. Kısacası böyle büyük işlerde sabır gerekti. O akşama kadar böyle düşüne gelen muhtar, Hoca Efendi'yi vurma kararını öğrenir öğrenmez bozguna uğradı. Kimseye bir şey açmadan uzun uzun düşündü. Gönlü oturup kalmaya razı olmuyordu. Sabah ezanından yarım saat kadar önce yine kimseye bir şey demeden atını eğerleyip yola koyuldu. Giderken karısına, "Soran olursa Pelitli tarlaya bakmaya gitti dersin" demişti. Pelitli tarla Sazlı'ya 2 saat uzakta, karısının köyündeydi. Kasabada doğru Kel Hacı'ya vardı. Onun İstanbullu hocaya vurgun olduğunu bilirdi. İşittiklerini kelimesi kelimesine anlattı. Kel Hacı muhtar sözünü bitirir bitirmez, "Hadi kalk" dedi. Doğru Hoca Efendi'nin evine gittiler. Yolda hacı çocuğu da olacak, vah vah vah imansızlar diye dövünüp duruyordu. Hoca Efendi bu adam kulağıyla duymuş diye anlatan hacıyı gülümseyerek dinledi, başı önüne eğikti. Konuşması bitince aynı sakin gülümseyişle, "Hacı Efendi el mukadder la yugayyer, gelsinler görelim hüda neyler" dedi. Kel Hacı bu fikirde değildi. Hoca Efendi'nin hiç olmazsa bir zaman için ortadan kaybolması şarttı. Hoca Efendi buna "Nereye giderim?" diye karşılık verdi. Ona göre her yanda kuvvacılar vardı. Bu cinayeti akıllarına koyduklarına göre eninde sonunda işleyeceklerdi. Bir de kaçmak, can kaygısıyla çırpılmak zilletine neden katlanmalıydı? O bir suçlu mu idi? Haşa. Öyleyse bu bir düşünüştü, bir inanıştı. Yalnız kendisinin işi değildi. Aynı düşünceyle aynı inanç birçok insanın malıydı. Ve bir düşüncenin, bir inanışın yenilmesi, bir kişinin öldürülmesiyle olacak şey değildi. Tam tersine öldürülen kalanlara bir başka güç olurdu. Ama öncüsü korkup kaçan bir inanışı artık hiçbir kuvvet kurtaramazdı. Kel Hacı bu sözlere karşılık vermiyor, çırpınıp duruyordu. Sonunda, "Kendine acımıyorsan bize acı" dedi. Bu da Hoca Efendi'yi bir kere daha gülümsetmekten başka işe yaramadı. Evden çıktıkları zaman Hoca Efendi muhtarın gözünde devleşmiş, erenlerden biri olup çıkmıştı. Hacının gözleri dolu dolu idi. Muhtara, "Hadi sen git" dedi. Muhtar da dili hiçbir şey söylemeye varamadan ayrıldı. Ama hacının yapılabilecek her şeyi yapacağını adı gibi biliyordu. Nitekim Hacı buğday pazarındaki dükkanına dönünce sancak-ı şerif için sakladığı oğlunu Hoca Efendi'ye bağlı arkadaşlarına yolladı. Dükkanın üstündeki kurunun kahvesinde toplanacaklardı. Hepsi gelince Hacı durumu olduğu gibi anlattı. Herkes aynı şeyleri düşünüyordu. Hoca Efendi'yi nasıl kandırmalı ve bu olursa nereye göndermeli? Sonunda düşünceler ortaya döküldü ve birbirlerine baktılar. Sessizlik uzun sürünce ocağın önündeki alçacık hasır iskemlede oturan Kuru Mustafa kesik kesik öksürdükten sonra konuştu. ''Kusura kalmayın, haddim değil ya, ha belki faydası dokunur diye derim. Recep Ağa dün gece bize geldi. Buradan söz çıkmaz. Hani Çakır Saraylı'nın Recep var ya, işte o.'' Yutkundu. Kunduracı Giritli Arif, ne olmuş dedi. ''Olacağı şu, onlar şimdi Yaka Saray'da kalırlarmış.'' Ben derim ki Çakır Saraylı'da Recep de Hoca Efendi'yi pek sayarlar. Yakasaray'da pek mahfuz bir köy. İyice kuz düşer. Siz Hoca Efendi'yi kandırabilirseniz hani gidecek yer var demek isterim. Bir sessizlik oldu. Kuru yine konuştu. Recep böyle sabaha karşı gidecek. Yarenlerin üstünde epey de adamı varmış. Gidecek lafı ortalığı karıştırdı ve başka bir yol bulamadıkları için bu çareye sarılmalarına sebep oldu. Sen ona rica et, tarafımızdan da bizden haber almadan gitmesin. Hoca Efendi ile kim konuşacak? 4 kişi seçtiler. Onlar da 10'ar 15'er dakika aralıkla hemen Hoca Efendi'nin evine gittiler. Üzerinde durdukları şu idi. Bu kaçmak sayılmazdı. Kuvacıların da bir yerde durdukları yoktu. Bugün yarın yine çekilir giderlerdi. O zamana kadar da gereken tedbirler alınır, Hoca Efendi de geri dönerdi. Ne tedbir mi alınabilirdi? Bir kere zat-ı şahane böyle başıboş hareketlere göz yummamaya kat'i karar vermişti. Bunu Hoca Efendi hepsinden iyi biliyordu. Sonra Karakol Cemiyeti ile Reddi İlhak Cemiyeti ve İtilaf Hürriyet Payitaht'ın yardımıyla büyük bir teşkilat kuruyordu. Onlara haber salınır, durum anlatılır, yardım istenirdi. Bu hep böyle sürüp gidecek değildi ya. Hem dahası da vardı, kuvacılar ne yapıyorsa artık kendileri de eli kolu bağlı oturmayacak, öyle yapacaklardı. Zora karşı zor kullanmak mübahtı. Hoca Efendi'nin gidişiyle ortaya çıkacak kötü söylentilere gelince bundan kolay bir şey yoktu. Olup bitenleri uygun şekilde anlatacaklar, böylece de yalnız ahaliyi yatıştırmakla kalmayıp kuvacıların nasıl bir eşkıya çetesi olduğunu da göstermiş olacaklardı. Hoca Efendi Kel Hacı ile konuştuğu gibi değildi. Bir saat içinde bambaşka bir adam olup çıkmıştı. Bu sefer de aynı şeyleri söylüyordu. Ama kararsız, sallantılı, çekingen, hatta ürkek bir görünüşü vardı. Hele telaşlı olduğu besbelliydi. Böyle göründüğünü kendi de anlamış gibi açıklamak zoruna kapıldı. İçeride de Ebe Hanım var da zihnim dağınık. Bu haber ziyaretçileri büsbütün alevlendirdi. Neredeyse Hoca Efendi'nin yakasına yapışıp zorla sürükleyeceklerdi. Derken Müftü Efendi de geldi ve olup bitenleri dinleyince o da ''Gitmelisiniz Hoca Efendi oğlum'' dedi. ''Fazlınız, irfanınız benden üstün olsa da ben sizin pederiniz sayılırım. Rica ediyorum.'' Şimdi Hoca Efendi'nin takıldığı bir şey kalmıştı. Bunu söyledi. ''Gelenler beni bulamayınca hırslarını yatıştırmak için korkarım daha şeyni tecavüzlerde bulunacaklardır.'' Müftü hiç duraklamadan, ''O cihetten müsterih olunuz, onların böyle bir iş yaptıkları görülmemiştir.'' dedi. Bunu da hepsi tasdik ettiler. Bunun üzerine ne yapacakları kararlaştırıldı. Her şeyden önce Müftü Efendi, Emine'nin anasıyla konuşup Hoca Efendi'nin bir müddet için Konya'ya gideceğini söyleyecek ve evin ihtiyaçları ile Hacı Efendi ile nüfus müdürü İhsan Bey'in ilgileneceğini, müezzin Ali'nin her sabah uğrayacağını, kendisine de sık sık ziyarete geleceğini söyleyecekti. Yola yatsıdan 2 saat sonra çıkılacaktı. Karardan sonra vedalaştılar. Son olarak Müftü Efendi hocayı bağrına basıp, ''Allah mu'inin olsun evladım'' dedi. Gözleri yaşlıydı. Hoca Efendi'ye gelince o daha 5-10 dakika ne bir şey duydu ne de düşündü. Bu tam bir ustura yarasına benziyordu. Kan sonra sızacak, acı onda da sonra başlayacaktı. Hem de ne acı. Hoca Efendi şimdi sadece sayılan, övülen, hayranlık ve bağlılık duyulan bir etiket değildi. İlk defa olarak kendini kendi gözüyle bu etiketin tamamen dışında görüyor, canlılığı ile baş başa kalıyordu. Ona bir türlü anlayamadığı ölümün ne olduğunu anlatmış, yaşamak zorunda bulunduğunu öğretmişlerdi. Yalnız kalınca ilk duyduğu korku oldu ve bunu ne önleyebildi ne de bundan utandı. İçindeki korkunun yerini almaya çalışan, bunun için didinip duran tek duygu kine benziyordu. Her fırsatta Allah'ın ve peygamberin diliyle lanetleyip durduğu kin. Sonra yavaş yavaş düşünmeye başladı. Emine'yi düşündü, doğacak çocuğunu düşündü. Emine'yi bir daha görebilecek, çocuğunu bir defacık olsun görebilecek miydi? Kızamıyordu. Hüzün ağır basıyor, üzüntü ağır basıyordu. Artık çaresiz bir adamdı o. Hepsi o kadar. Kader bir başka yönden esmeye başlamıştı. Bu yaprağın hangi yollardan uçacağı artık belli değildi. Bu bahçe, bu dallar, bu meyveler, bu güneş ve bu gölgeler yoktu artık. Bugüne kadar olan hiçbir şey yoktu artık. Bugüne kadar olanlardan olabilecekler de yoktu artık. Bir çocuğu olacaktı. Belki de Mehmet'i olacaktı. Fakat Mehmet de yoktu artık. Ve Reşit Halit oğlu Mehmet Reşit, yani İstanbullu hoca, yani kendisi de yoktu artık. Bunu iyi biliyordu. Dakikalar değil, saniyeler geçtikçe Hoca Efendi bunu daha aydınlık, daha belirli olarak anlıyordu. Bu düşünmek değildi. Düşünceden çok daha başka, çok çok çok daha hızlı bir şeydi. Yalnız kendi hayatının değil, kendisiyle birlikte içinde bulunduğu devrinde dört bir yanına ard arda ve baş döndürücü bir hızla yıldırım aydınlıkları düşüyordu. Cihan Harbi, İttihat ve Terakki, korkunç yeniliş, işgal bu facialara rağmen ihtiras kavgaları, cinayetler, satmalar, satılmalar, çeşit çeşit yüzler, isimler ve rütbeler. Cümleler, cümleler, kimi yayık, kimi ince, kaba, çarpık, çentik ağızlardan, başka başka bakışların himayesi altında dökülen cümleler. Ve beynin yoğruluşu, eşine az rastlanır bir tohumun yetiştirilip İstanbullu hoca haline getirilişi. Sonra Kuvayi Milliye, sonra Heyeti Temsiliye ve bu sefer bambaşka cümleler, o beyinde kökleri olmayan o beynin birdenbire karşılaşıverdiği cümleler, yepyeni isimlerden gelen cümleler, zamanın beslemediği, hatıraların beslemediği, hayatın beslemediği cümleler. Bu cümlelere karşı durmak için her şey vardı, zaferlerden, zaferlerden de üstün olan şiirlerden, bilgiden, mimarlıktan, tam 600 yıl boyunca damla damla süzülmüş, bir daha bir daha süzülüp ruh olmuş, mizaç olmuş, gelenekler, görenekler vardı. Ama aynı cümleleri, hatta milliyet kelimesini anlamak için hiçbir şey yoktu. Sazlı muhtarı Hoca Efendi için büyük adam diyordu. Hoca Efendi'yi büyük adam bilen daha birçok insan vardı. Onların hepsi de ortanın üstündeki bir kafa ile ilk defa karşılaşıyorlardı. Hükümleri aşırı bile sayılamaz, yani hiçbir değer taşıyamazdı. Ama hocanın gerçekten de üstün bir kafa yapısına sahip olduğu su götürmezdi. Onun bir büyük adam değilse bile bir büyük adam tohumu taşıdığı rahatça söylenebilirdi. Şu çetin sarsıntı sırasındaki durumu da buna yeterdi. Kafasını didik didik ediyor, son sözünü bulmak için kendini hiç acımadan sorguya çekiyordu. Ona etraflıca bilinmeyen girdisi çıktısı, hesaba kitaba vurulmamış bir durumla karşılaşınca bütün peşin hükümlerini bir yana bırakmasını, bu durumu elifbesinden ele almasını öğretmişlerdi. Hoca sırf bu anahtarı öğrenmişti. Ne yazık ki Kuvayi Milliye için son sözü iş işten geçtikten sonra arıyordu. Bir yanını hiç bilmediği, öteki yanına doğumundan bağlı olduğu bir meselede konuşmak için yürek sızlatıcı bir gecikmeydi bu. Ve işte olan, böylece olması alın yazısı sayılacak bir hal alıyordu. Şimdi kovalanan bir vahşi hayvan gibi ölümden kaçan, bu kaçışın ne kadar süreceği, sonu nereye varacağı bilinmeyen bu adamla İstanbullu hocanın ne alışverişi, hangi bağı bağlantısı olabilirdi? Müftü Efendi de çekilip gittikten sonra ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Fakat mutfağa girdiği zaman Emine'nin anasını çoktan beri ağlar buldu. İstanbullu hoca son saatlerini yaşıyordu. Kadıncağıza telaşlanacak, hele korkacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Boşu boşuna Emine'yi de üzmenin yeri yoktu. Allah esirgesin, bir hal olabilirdi. Gidip gelecekti işte, bunda ağlayacak ne vardı? Kadın kendini toparlamak zorunda kaldı. Hoca ona giyecek bir şeyler çıkarmasını söyledi. Kendi de Emine ile konuşmaya gitti. O kapıya yaklaşıp öksürünce eve kadın dışarı çıktı. İlk sözü de Allah bilir ya daha 2-3 günü var demek oldu. Hoca pekala Hüda yardımcısı olsun ben bir parça kendisiyle konuşmak isterim dedi. Ebe aşağı indi. Lohusa odası hocanın gözünde şimdi bambaşka bir anlam taşıyordu. Bu görünüşü yaşadıkça unutamayacağını birdenbire anladı. Bu mana her zaman içinde bulunacaktı. Ciğerlerindeki hava gibi nefes aldığını fark etmeyecek fakat daima nefes alacaktı ya onun gibi. Arada sırada bazen çok nefis bir bahar sabahında bazen çürümüş leşlerin arasında nefes almakta olduğunu anlayacaktı ya tıpkı onun gibi unutmadığını bu anlamın içinde yaşadığını anlayacaktı. Büyük bakır mangal halının ortasında duruyordu. Ateş nar gibi olmuştu. Çaydanlıktan çıkan buharlardan zencefil ve tarçın kokusu yayılıyordu. Oda iyice loştu. Yatağın yanındaki pencerenin perdesi çekilmişti. Süt rengi bir aydınlık içinde Emine'nin taze yüzü, selcen gülü gibi pespembe görünüyordu. Sancı'nın terleri bu yüzde tomur tomur durmaktaydı. Göz kapakları kapalıydı. Hoca sanki yeni bir ses bulmuştu. Emine diye fısıldadı. Bu sesi yaratan duygular ne olacaktı Allah'ım? Emine'nin kömür gibi gözleri, o yaşama gücünün eşsiz ışığı ile pırıl pırıl siyahlık birer güneş gibi doğdular. Bitkin ve mahzun sanılan, fakat gerçekte yalnız benimseyişle, bağlılıkla süslü bir gülümseyiş. Hoca bir hamlede onun yanına diz çöktü, ipek gibi saçlarını uzun uzun okşadı. ''Nasılsın canım?'' Çok iyi, çok iyi. Hocanın göğsünü bir aşk destanı zorluyordu. Fakat konuşamadı. Konuşmayı, gönlüne gelenleri söylemeyi bir çeşit hırsızlık sanıvermişti. Eğilip dudaklarını sıcak, taze ve terli alnına dokundurdu. Hepsi bu kadar. Sonra, fakat çok sonra yola çıkmak zorunda olduğundan, çabuk döneceğinden bahsetti. Üzülme dedi, kendine iyi bak dedi. Böyle ayrılıkların daima olabileceğini, gerekirse çocuğuna hem analık hem babalık yapacağını söyledi. Bunu da ustaca yaptı ve Emine'yi kuşkulandırmadı. Bu sonuçta Emine'nin yorgunluğu ve mesut bekleyişi de iş görmüştü elbette. Hoca sonra yine ustaca bir söyleyişle Mehmet adını hatırlattı. Emine de ilk olarak o zaman çocuğun kız olmasını daha çok istediğini utana utana, utanç dolu bir gülümseyişle gözleri hafifçe kapalı söyleyiverdi. Hoca da öyleyse inşallah kız olur dedi. Emine'nin gözleri kapanıyordu, uyku çekiyordu hoca. Allah'a emanet olun canım dedi ve bu sefer onu kuvvetle öptü. Bu artık Emine'nin de sezdiği fakat üzerinde durmaya takat bulamadığı bir helalleşmeydi. Hoca gözleri biber kaçmış gibi yana yana odadan çıktı, içi daha da yanıyordu. Recep ile beş adamı Hoca Efendi'yi yatsıdan 2 saat sonra müezzinin evinden aldılar. Küçük kafile şafaktan önce Yakasaray köyünün üstündeki konaktaydı. Recep onlardan 5 dakika kadar önce Çakır Saraylı'nın yanına varmış ve olup bitenleri anlatmıştı. Çakır Saraylı hocaya büyük bir itibar gösterdi. Her şeyde emir senin, ağa sensin dedi. Köy tamamen Çakır Saraylı'ya bağlıydı. Fakat yine de tedbirli olmak gerekti. Hoca onun dediklerini ağzını açmadan dinledi ve sonunda da peki dedi. Ortalık ağardığı zaman artık o kar gibi sarıklı, latalı, sakallı İstanbullu hoca yoktu. Yerine yün başlıklı, kadı biçimi şalvarına yumuşacık, lapçin mes çekmiş, salta giymiş, beli fişekli tığ gibi delikanlı gelmişti. Hoca sakallarına ustura vururken belli belirsiz bir üzüntü duydu. Hepsi de bu kadarla kaldı. Arkası çiçekli yeşil teneke ile kaplı aynaya baktı baktı ve Allah diye içini boşalttı. Bundan sonra artık ağzından kelimeler miskalle çıkacaktı. En çok yadırgadığı da şimdilik belindeki toplu tabancaydı. Onun neye yarayacağını bilmiyordu ve bu tabanca yüzünden kendini çok gülünç buluyordu. Fakat Çakır Saraylı'da bu değişmenin tesiri çok daha başka oldu. Çakır Saraylı ona hayran olmuştu adeta. ''Sen aslan gibi delikanlıymışsın be hocam'' dedi. Sonra da ilave etti. Emme sana hoca demeyelim gayrı hoca efendi. Kusura kalmazsın değil mi? Sana ağa deriz. Bana da ağa derler. Karışmasın diye sana gel küçük ağa diyelim. O da neden? Bak sana diyeyim. Bir küçük ağa vardı zilede. Ordu durdurur bir yiğitti. Ben yanında eğlendim bir buçuk yıl. Hani sana da pek benzerdi. Olursa oncalayın olur yakışıklılık. Küçük ağa diyelim, bundan dolayı sana da oldu mu? İnşallah Recep'le benim dilim sürçmez de sana hoca efendi deyivermeyiz ikide bir. Recep'i çağırdı. Kararı ona da anlattı. Beraber geldikleri adamlara da sıkı sıkı tembih ettiler. Öğleye doğru çetede, köyde küçük ağayı görüp tanımıştı. Aralarında 41,5 kere maşallah diyenler çoktu. Küçük ağa boyuna susuyor, boyuna düşünüyordu. Çakır Saraylı'nın gözündeki itibarı zamanla Akşehir'den, Afyon'dan, hatta Konya'dan gelen haberlerle büsbütün artmıştı. Haberler Çakır Saraylı'ya tembihlerle doluydu ve ihtiyaçlarını bildir diye bitiyordu. Çete 100 kişiyi ancak buluyordu. Fakat ikinci haftada olmadan civar köylerde Çakır Saraylı'ya bağlı 40'ar 50'şer kişilik 7-8 çete daha kuruldu. Çakır Saraylı farkına varmadan ortaya bir teşkilat çıkıyordu. Onun anladığı ortada bir kumanda merkezinin olduğu idi. Kuvveti büyümüştü ama kendi de yüzünü görmediği, adını bilmediği bir takım adamlara bağlanmıştı. Bir baskına kalkışsa hemen haber geliyordu, şimdi sırası değil. Bir başka çeşit haberler de geliyor ve ondan sık sık 40 kişi, 50 kişi isteniyordu. Adamları döndükleri zaman ona çarpışacaklarını söylüyorlardı. Kiminle? İşte bunu onlar da bilmiyor. Yalnız aralarından kah 3 kişinin, kah 5 kişinin öldüğünü bildiriyorlardı. Buna karşılık Çakır Saraylı'nın erzak ve cephane ihtiyacı o kolunu kımıldatmadan karşılanıyordu. Biri de hoca, küçük ağa adını iyice benimseyememişti. Bir zamandan beri de belinde iğreti olarak duran tabancaya alışmaya çalışıyordu. Ona bu fikri Recep vermiş, ilk atışı da kendisi yaptırmıştı. Dünün İstanbullu hocası bugünün küçük ağasına karşı artık hiçbir işte karşı gelmiyordu. Küçük ağa sarsıntılı bir haftadan sonra yaşama hakkının kaygısına düşmüştü. Şimdi artık geriye dönüşün imkansız olduğunu ve yeni bir kadere mahkum düştüğünü açıkça görüyor, bunu da hiçbir isyan duygusuna, hatta esefe kapılmadan kabulleniyordu. Yaratılışında tabi olmak, sığıntı olarak yaşamak yoktu. Onun kendi isterse, razı olsa bile boyun eğmeyen bir kişiliği vardı. Bu kişilik Çakır Saraylı ve avanesinin gösterdiği saygıyla doymuyordu. O saygıyı kimseye mahkum olmadan kazanmak isterdi. Çakır Saraylı'nın sen münasip görürsen diye başlayarak yaptığı tekliflerden hoşlanmıyordu. Katılacağı bir hareket varsa sözü doğrudan doğruya kendisi söylemeliydi. Bir meselede burası da böyle oluversin demek ona göre değildi. Halbuki bu hoşlanmadığı durumlara sık sık düşüyordu. Asıl kötüsü gördüğü itibar ne kadar büyük olursa olsun Çakır Saraylı'yı benimsemiyordu. Hatta sevmiyordu. Adam eninde sonunda bir hayduttu. Ölçüp biçmek, düşünüp taşınmak ona göre değildi. Duygularına çarpan her şeye hakaretle karşılık vermek istiyordu. Bu karşılıklarda kuvvetini üstün gördüğü ölçüde şiddete meylederdi. Korkulacak kadar kinciydi. Reis Bey'in yaptığını unutmamıştı. Adamlarının bırakıp gitmesinde onu suçlu görüyordu. Durum uygun olsaydı Akşehir'i çoktan yakar yıkar, reis ile arkadaşlarını öldürürdü. Bunu yapmadığı için nasıl deliye döndüğünü küçük ağaya kendisi söylemişti. Hocanın başına gelenler için de onu suçlandırıyordu. Nitekim daha ikinci günü, "Hoca efendi yarından tezi yok, varıp bir hesaplaşalım." demişti.